Ayrım 9, sayfa 86. Arap Saçı. 20 Şubat 1934 İstanbul. İtalik yazıyla. Sevgili anneciğim, bu sabah yine kar yağdı. Şu anda penceremden bembeyaz bir şehre bakıyorum. Manzara harika, fakat evi çok zor ısıtıyoruz. Daha önceki mektuplarımda hep şehrin güzelliğinden, Türklerin samimiyetinden, yardımseverliğinden söz etmiştim. Ne yazık ki madalyonun bir yüzü daha var elbette ve ben yavaş yavaş o yüzünü de öğrenmeye başladım. Yazmıştım ya, zemin katta vefat eden kiracının kadife perdelerini temizletmekle uğraşacağıma yenilerini ısmarladığımı. Ancak perdeci söz verdiği tarihte perdeleri getirmedi. Çocuklar doğuya bakan odalarında güneşin doğuşuyla uyanmasınlar diye pencerelerine çarşaf astım ama yeterli olmadı. Bir mağazadan lacivert storlar alıp pencerelerine taktırtmak zorunda kaldım. Ismarladığım perdeler ertesi sabah gelmez mi? Bu lüzumsuz masrafla ilk dersimi almış oldum. Kimse işini söz verdiği tarihte teslim etmiyor burada. Havalar Kasım ayında dahi güneşli diye sevinirken aniden bir kış bastırdı ki anlatamam. Güneşsiz kalınca her şey gözüme batmaya başladı. Hiçbir şey bulunmuyor bu şehirde. Çocuklara yün kazaklar örmek istedim. Yün tahta gibi sert. Dikiş iplikleri kalitesiz, kopup duruyorlar. Sabunlar köpürmüyor. Ekmekler pamuk gibi ama besin değerleri düşük. Evde yaptığım esmer ekmekleri de peter yemiyor. Temizleyici ta uzakta, giysilerimizi yüklenip birkaç mahalle öteye taşıyorum. Bir yokluklar ülkesindeyiz ama şikayet etmiyorum. Canımız emniyette hiç olmazsa. Buna da şükür. Ben tatil günlerinin cuma olmasına bile alıştım da peterimiz henüz okuluna alışamadı. Eski öğretmenlerini ve arkadaşlarını arıyor. Ana dili Almanca diye onu üst sınıfa aldıkları için de dersler zor geliyor. Evde çalıştırıyoruz ama fazla gitmiyoruz üstüne. Çünkü çocuk bir yandan da çok değişik bir dil olan Türkçe ile boğuşuyor. Neyse ki sokağımızda kendi yaşında olanlar var. Hafta sonları onlarla yakındaki bir arsada top oynamaya gidiyordu. Havalar bozunca evlerde toplanmaya başladılar. Bu sayede iyice ilerletebildi Türkçesini. Ne öğrenirse mahalledeki çocuklardan öğrenecek galiba. Peşime zorla taktığın henna ise son günlerde pek bir havalandı. Bana tren yolculuğu sırasındaki yardımını inkar edemem. Geveze olduğu için yolculuk boyunca beni eğlendirmişti de ilk haftalarda ev işlerine yardım ediyordu. Sonra her ne olduysa değişti, başına buyruk bir hale geldi. Söz dinlemiyor. Ben ona evi temizletmek ya da yemek yaptırmak isterken o Suzi'yi arabasına koyup hiç gocunmadan dik yokuşu teperek caddeye çıkmayı ve vitrinlere bakmayı tercih ediyor. Gerhard, henna'yı ona danışmadan getirdiğim için surat asmaktan çoktan vazgeçti de ben bu konuda onunla dertleşmiyor, henna'yı idare etmeye çalışıyorum. Nasılsa yaz tatilinde bizle birlikte Zürih'e gelecek fakat geri dönmeyecek çünkü hiçbir işe yaramaz oldu. Bu yüzden geçen gün bir temizlikçi kadınla haftada 4 gün gelmesi için anlaştım. Çok güzel hamur açıyor ve Türk yemekleri yapıyor. 2 yardımcım var diye kaşlarını çattığını görür gibiyim anne ama bu ülkede ev hizmeti verenlerin ücreti çok düşük. Üstelik Türkçem bu kadın sayesinde mecburen ilerleyecek şimdi. Apartmanımızdaki komşuları sana ilk mektuplarımda tanıtmıştım. Bazılarıyla dil sorunu yüzünden daha az görüşüyorum. Musevi aile ve alt kattaki madam Fransızca bildikleri için şu ara en yakın dostlarım oldular. Çocuklar dinlerini ihmal edecekler diye sakın korkma. Önemli tarihleri ben atlayacak olsam Musevi komşularım hatırlatıyor. Peter 2 gün önce onlarla birlikte bir bar mitzvaya katıldı. Zaten bu ülkede her 3 dinin de kutsal günleri mutlaka coşkuyla kutlanıyor. Ayinler, dualar ihmal edilmiyor. Aşağı kattaki Hristiyan madam pek eğlenceli bir kadın. Her Noel apartmanın bütün çocuklarını evine toplar, Noel ağacının altına hediyelerini koyarmış. Müslüman komşularımız da kendi bayramlarında bize kurban eti gönderdiler. Biliyorsun, onlar da helal kesilmiş et yiyorlar. Gerhard'la Peter afiyetle yediler. Aramızda keyfi en yerinde olan kişi ise minik kızımız. O, yiyip içip yatıyor ve komşular tarafından şımartılıyor. Türkler çocukları çok seviyorlar. Manav, bakkal, sık alışveriş ettiğim pastanedeki satıcı sürekli küçük armağanlar veriyorlar ona. Bu yüzden iyice tombullaştı. Yolunda gitmeyen şeyler de var anneciğim. Gerhard çok umutla başladığı üniversitede bir takım tatsızlıklarla karşılaştığı için şu sıralar çok gergin. Sanırım eski sistemin Türk hocaları Almanların gelişinden rahatsız oldular. Özellikle de eski üniversite kapatıldığında işsiz kalanlar. Onlar yabancı hocaların hayatını cehenneme çevirmek için öğrencileri kışkırtıyor, dedikodu üretiyorlar. Almanların Türkçe bilmemelerini sorun ediyor ve vasıfsız olduklarını öne sürüyorlarmış ki Gerhard'ı en çok yaralayan da bu son itham. Onun aracılığıyla gelen profesörlerin tümü değerlerini ispat etmiş ünlü bilim adamları. Bu insanları Türkler onlara acıdıkları için işe almadılar ki. Alman hocaların eşleriyle toplandığımızda bu konuyu aramızda sık konuşuyorduk fakat Gerhard ağzımı sıkı tutmam için beni tembihledi. İşler iyice karışık çünkü tam da benim İstanbul'a geldiğim günlerde Ankara'da bir yeni üniversite açılmıştı. Orada ders veren Alman hocaların hepsini Türklere baskı yaparak Alman hükümeti göndermiş. Önceleri Gazi, parantez içinde yazmıştım, Cumhurbaşkanı'na böyle hitap ediyor Türkler, bir denge kurmak istedi diye düşünmüştük ama Gerhard çok emin bir yerden duymuş, Hitler kürsülerden attığı kişilerin İstanbul'da iş bulduğunu öğrenince çok sinirlenmiş ve Yahudilerin işlerine son vermesi için Türk hükümetine çok baskı yapmış fakat kabul ettirememiş. O zaman da Hitler bundan böyle Türkiye'ye gidecek hocaların Aryan ırktan olmasına da dayatmış. Ankara'da yeni açılan üniversiteye ve diğer bazı yüksek okullara Hitler'in ısrarıyla Aryan hocalar gönderilmiş. Bunların bazısı da İstanbul Üniversitesi'ndeki boş kürsülere tayin edilmiş. Yani İstanbul Üniversitesi'nin çatısı altında şu anda Türklerin eski İslamcı ekolden gelen kadroları, Gerhard'ın aracılığıyla tayin edilmiş Yahudi asıllı bizler, bir de bizzat Hitler'in gönderdikleri var. Yahudi olmadıkları halde Hitler rejiminden bunalarak kaçıp gelmiş olanlar da cabası. Sosyal hayatımızda hiç kolay değil bu yüzden. Resmi davetlerde biz Hitler'in adamlarıyla göz göze gelmemeye dikkat ediyoruz, onlar da bize ters ters bakıyor. İşte anneciğim, üniversitede de durum bu, bir Arap saçı. Elbette iyi şeyler de yok değil. Meyveler, sebzeler çok çeşitli ve lezzetli. Türk komşumdan birkaç zeytinyağlı yemek öğrendim. Yaza geldiğimizde size de pişiririm. Ne dersin anne? Belki de siz... Düz yazıya geçtik. Sokak kapısı vurulmaya başlayınca bıraktı mektubu, kapıya koştu Elsa. Peter meyus bir ifadeyle içeri girdi, paltosunu çıkarıp yere attı. Elsa yerden aldığı paltoyu silkelerken, "Hey, bu nasıl davranış? Paltonu yere fırlattın ama bereni çıkarmayı unuttun." diyerek peşinden gitti oğlunun. Başındaki yün bereyi almaya çalıştı. Oğlan sıkı sıkı yapışmıştı bereye. Nihayet başardı çekip almayı ve bir çığlık attı. "Aa, ne oldu saçlarına?" O gür saçların yerinde kel bir kafa. Çocuğun göz pınarlarında yaşlar titreşiyordu. "Kim yaptı bunu sana, söylesene oğlum?" "Berber." Elsa aklını kaçıracağını sandı. "Hangi berber? Neden? Ceza mı bu?" "Böceklenmişiz." "Anladı. Çocuklar bitlenmişti demek. Ama böyle mi yapılır? Saç kesilmeden aileye sorulmaz mı?" Şimdi okula koşsa faydası olmaz. Gitmiştir öğretmenler. Ama ertesi sabah kendi götürecekti Peter'i okula ve hesap soracaktı. Haber verselerdi, özel şampuan getirtirdi Zürih'ten, hallederdi. "Kaç çocuk bitlendi?" diye sordu oğluna. "Hepimiz. Berber geldi, hepimizin saçlarını kazıdı." "Ya kızlar?" "Onları da çok kısa kestiler." "Üzülme Peter," dedi. "Eskisinden daha da gür çıkacak saçların. Bir iki ay sonra eskisi gibi olur. Sen git odana, ellerini yıka, üzerini değiştir, mutfağa gel." Sonra annesine yazdığı mektubu tamamlamak üzere odasına yürüdü. Küçük yazı masasının başına oturdu. İtalik yazıyla devam ediyoruz. "Buraya gelirsiniz yazın. Güneş her ikinize de iyi gelir. Sana yazmaktayken Peter okuldan döndü. Bitlendiği için saçlarını sıfır numaraya vurmuşlar. Zavallı oğlum, saçları kesilince kabağa benzemiş." Düz yazıyla Elsa durdu, son cümlesini baştan okudu. Annesini bitlenme haberiyle telaşa vermenin hiç gereği yoktu. Karaladı son yazdığını. Peter'e yiyecek bir şeyler hazırlaması lazımdı. Mektubu kısa kesti. İtalik olarak: "Peter okuldan döndü. Kız da uyanmak üzere. Benim mesai başlıyor. Bu yüzden mektubumu bitiriyorum. Bir sonraki mektuba kadar kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. İkinizi de çok seven kızınız Elsa." Ayrım sonu. Sayfa 91.